Ayrım 42. Yıkılan Servet. Ken Follett. Sayfa 465. Cenaze töreninden sonra Whitehaven evinde bütün bir Plaster ailesi bireyleri birlikte öğle yemeği yiyeceklerdi. Bankanın bütün ortakları, onların eş ve çocukları, yakın iş arkadaşları ve Mickey Miranda gibi ailenin kıdemli çanak yalayıcıları yemeğe katılıyordu. Herkesin sofraya topluca oturabilmeleri için Augusta uzun oturma odasında iki yemek masasını yan yana yerleştirtmişti. Hugh bu eve 1-2 yıldır hiç adımını atmamıştı. Son gelişinden bu yana bu kez de son zamanlarda çok moda olan Arap stiliyle yeniden dekore edilmişti. Kapılarda Fas usulü kavisli kemerler, oymalı kabartmalı ahşap mobilyalar, koltuk ve döşemelerde soyut İslami desenler. Oturma odasında bir Kahire paravanıyla bir de Kur'an rahlesi duruyordu. Augusta Edward'ı babasının sandalyesine oturttu. Hugh bunu onun patavatsızlığına verdi. Edward'ı sofranın baş köşesine yerleştirerek onun babasının yerini doldurmakta ne kadar yetersiz kaldığını hem de acımasızca ısrar etmiş oluyordu. Joseph kararsız bir yöneticiydi ama asla aptal değildi. Ne var ki her zaman olduğu gibi Augusta'nın bunda da bir amacı vardı. Yemeğin sonlarına doğru her zamanki aceleciliğiyle yeni genel müdür bir an önce belirlenmeli bence dedi. Onun da Edward olacağı açıkça belli artık. Hugh birden dehşete düştü. Augusta öteden beri hep düşüncesizce oğlunu tutmuştur ama bu hiç mi hiç beklenmeyen bir şeydi. Hugh onun istediğini elde edemeyeceğinden emindi. Gene de böyle bir öneride bulunması bile insanın moralini bozuyordu. Bir sessizlik oldu. Herkes onun da bir konuşma yapacağını bekliyordu. Hugh bunu fark etti. Ailede herkes onun öteden beri Augusta'yla zıtlaştığını bilirdi zaten. Önce ne diyeceğini bilemediği için biraz duraladı, sonra bu konudan uzak durmaya çalışarak ''Sanırım ortaklar bu konuyu yarın aralarında görüşeceklerdir.'' dedi. Augusta onun yakasını kolay kolay bırakmayacağı benzemiyordu. ''Benim kendi evimde neyi tartışıp neyi tartışmayacağımı bana bildirmediğiniz için çok teşekkür ederim küçük Hugh.'' dedi. ''Madem ki ısrar ediyorsunuz.'' Hugh zihnini toparlamaya çalıştı. ''Gerçi siz sevgili yengem, belki de bankada hiç çalışmadığınız ya da hayatınızda hiç çalışmadığınız için olacak, sorunun inceliklerinden pek haberiniz yoksa da bu konuda henüz verilmiş bir karar bulunmadığını bilmeniz gerekir.'' ''Sen hangi cesaretle?'' Hugh sesini yükselterek onu susturdu. ''Aramızda en yaşlı ortak Samuel amcadır.'' dedi. Ses tonunu biraz saldırgan bulduğu için alçak sesle konuşmaya başladı. Onun finans çevrelerince çok beğenilen, olgun ve deneyimli ve de seçkin bir insan olduğu konusunda eminim hepimiz aynı kanadayız. Samuel amca bu iltifatları onaylar gibi başını eğdi ama hiçbir şey söylemedi. Hiç kimse Hugo'ya karşı çıkmadı ama hiç kimse de onu desteklemedi. Augusta ile arayı bozmak istemedikleri çok belli oluyordu. Korkaklar kendileri adına onun konuşmasını yeğlemişlerdi. ''Pekala öyle olsun.'' devam etti. ''Ne var ki Samuel amca daha önce de böyle bir görevi üstlenmek istemediğini ima etmişti. Eğer tutumu gene aynı olacaksa geriye en yaşlı Plaster olarak kent çapında saygınlığı olan küçük William kalıyor sadece.'' Augusta telaşla ''Seçimi yapacak olan kent değil, Plaster ailesidir.'' dedi. ''Plaster bankasının ortakları demek daha doğru olur.'' diyerek konuşmasını sürdüren Hugh, ''Nasıl ortakların tüm aile bireylerinin güvenine gereksinimi varsa, bankanın da geniş mali çevrelerce güvenilir bir banka olması gerekir.'' dedi. ''Bu güveni yitirmek sonumuz olur.'' Augusta kızmaya başladı. ''Kimi istersek onu seçeriz, bu bizim hakkımız.'' Hugh bu görüşe şiddetle karşı çıktı. En çok da onun bu çeşit sorumsuzca konuşmaları rahatsız ediyordu onu. Kesin bir dille ''Bizim haklarımız yoktur, sadece görevlerimiz vardır.'' dedi. ''Halkın milyonlarca pound tutarındaki parası bize emanet ediliyor. Her istediğimiz şeyi yapamayız. Yapmamız gereken şeyi yapmak zorundayız.'' Augusta başka bir yol denedi. ''Edward hem oğlu hem de varisidir.'' Hugh bu kez çok kızmıştı. ''Kalıtım yoluyla geçen bir makam değildir bu. Bu makama ancak layık olan geçer.'' Bu kez Augusta kızmaya başladı. Edward da herkes kadar layıktır o makama. Daha da ileri gitmeden önce bakışlarına dramatik bir hava vererek masada oturanları teker teker süzdükten sonra burada elini vicdanına koyarak aramızda en yetenekli bankacının Edward olduğunu söyleyecek biri var mı acaba diye sordu. Bir dakika kadar hiç kimseden çıt çıkmadı. Augusta, Edward'ın Güney Amerika tahvilleri bankaya dünya kadar para kazandırdı dedi. Hük doğru diyerek onu onayladı. Son 10 yıl içinde milyonlarca pound tutarında Güney Amerika tahvili sattık. Bütün bu işleri de Edward idare etti. Halk bu tahvilleri Plaster Bankası'na güvendiği için satın aldı. Eğer o hükümetlerden biri faizleri ödeyememiş olsaydı tüm Güney Amerika tahvillerinin fiyatları düşer ve işte o zaman bunun sorumlusu da Plaster Bankası olurdu. Edward'ın Güney Amerika tahvillerini satışında gösterdiği başarı nedeniyle şu anda bizim şerefimiz okuma yazması bile olmayan bir takım zalim despotların ve generallerin elinde. Oysa şerefimiz bizim en değerli varlığımızdır. Hük bunları söylerken çok heyecanlandığının farkındaydı. Bankanın bugünkü itibarını kazanmasında onun da katkısı olmuştu. Augusta'nın bunu tehlikeye atmak istemesine çok kızmıştı. ''Sen Kuzey Amerika tahvilleri satıyorsun.'' dedi Augusta. ''O iş her zaman tehlikeli bir şey. Bankacılıkta bu çok önemli.'' Augusta onu mat etmiş bir edayla konuşuyordu. ''Birleşik Amerika devletleri çağdaş demokratik bir hükümettir. Geniş doğal zenginliklere sahip ve de hiç düşmanı yok.'' Köleliğe son verdikten sonra ülkenin önümüzdeki 100 yılını refah içinde geçirmemesi için bir neden var mı? Buna karşılık Güney Amerika birbirine düşman bir sürü diktatörlükler yumağı. Önümüzdeki 10 yıl içinde neler olacağını kimse bilemez. Her ikisinde de riziko söz konusudur. Ama bu kuzeyde daha azdır. Bankacılık işte bu rizikoları hesaplayabilmekte yatar. Augusta aslında hiç işten anlamazdı. ''Sen Edward'ı kıskanıyorsun, her zaman da kıskandın.'' dedi. Hük öteki ortakların neden bu denli suskun kaldıklarını anlamıyordu. Sorunun yanıtını kendi kendine bulmaya çalışırken, Augusta önceden onlarla konuşmuş olmalı diye düşündü. Ama acaba Edward'ı genel müdür olarak kabul etmeleri konusunda onları ikna edebilmiş miydi? Her birine sırayla bakarak acele acele, ''Ne söyledi size? William? George? Harry, hadi canım konuşsanıza dedi. Bunu daha önce tartıştınız ve Augusta sizi saf dışı etti, öyle değil mi? Hepsi de aptal aptal bakınıyorlardı. Sonunda William konuştu. Hiç kimse saf dışı edilmiş değil Hugh dedi. Ama Augusta ve Edward genel müdür olmazsa şey yapacaklarını açıkladılar. Konuş konuş dedi Hugh. Bankadan sermayelerini çekeceklerini söylediler. Ne? Hük yumruk yemiş gibi oldu. Sermayenizi çekmek bu ailede büyük suç işlemektir. Bunu kendi babası yapmış ve asla bağışlanmamıştı. Böyle bir şeyi istemekle Augusta gözdağı vermiş oluyordu ama gene de şaşırtıcıydı. Bu da Augusta'nın çok ciddi olduğunu gösteriyordu. Edward ve Augusta banka sermayesinin %40'ını ellerinde tutuyorlardı. Bu da 2 milyon poundun üzerindeydi. Eğer mali yılın sonunda paralarını çekecek olurlarsa, ki buna yasal olarak hakları vardı, banka büyük bir sarsıntı geçirirdi. Augusta'nın böyle bir tehditle bulunması çok şaşırtıcıydı. Bu ortakların ona teslim olmak istemelerinden daha da kötüydü. ''Yani bütün yetkileri ona teslim etmiş oluyorsunuz.'' dedi Hugh. ''Eğer buna izin verirseniz bu kez ileride aynı tehdidi yenileyebilir bence.'' Ne zaman bir talepte bulunacak olsa sermayesini çekmekle tehdit edebilir ve siz de o zaman çökersiniz. Edward gürledi. Annem için böyle konuşma, sözlerine dikkat et. Hük sözleri batsın be diyerek ağzını bozdu. Ölçüyü kaçırmakla hiç de iyi etmediğinin bilincindeydi ama gene de kendini önleyemeyecek kadar öfkeliydi. Büyük bir bankayı mahvetmek üzeresiniz. Augusta kör, Edward aptal ve kalanlarınız da onlara engel olamayacak kadar korkak davranıyorsunuz dedi. Oturduğu sandalyeyi geriye iterek ayağa kalktı. Meydan okur gibi peçetesini masanın üzerine fırlatarak ''Ama bu kabadayılıklar bana sökmeyecek'' dedi. Biraz durdu ve soluklandı. yaşamının kalan yıllarını, seyrini değiştirecek olan bir şeyler söylemek üzere olduğunun farkındaydı. Masada herkes büyük bir dikkatle ona bakıyordu. Başka seçeneği olmadığını anlamıştı. İstifa ediyorum dedi. Masadan kalkıp yürürken Augusta'yla göz göze geldi. Augusta'nın kazandığı zaferin sevinci yüzünden okunuyordu. Samuel amca o akşam onu görmeye geldi. Samuel artık yaşlanmıştı ama 20 yaşındaki halinden daha az gösterişli olduğu söylenemezdi. Hala sekreteri Stephen Kane ile yaşıyordu. Plaster ailesinden onların evine girip çıkan tek Hugh vardı. Ev ayak takımından kişilerin oturduğu Chelsea'deydi ve modaya uygun biçimde döşenmişti. Evin içi kedi doluydu. Bir seferinde birlikte bir şişe porto şarabını devirirlerken Stephen Plaster'ların karıları içinde yalnızca kendisinin fahişe olmadığını söylemişti. Samuel geldiğinde Hugh çoğu kez yemekten sonra dinlendiği kütüphanesindeydi. Dizinin üzerine bir kitap almış ama okumuyordu. Onun yerine geleceğini düşünerek yanan ateşe bakıyordu. Yeterince parası vardı, ömrünün sonuna kadar hiç çalışmadan rahat rahat yaşayabilirdi. Ne var ki artık asla genel müdür olamayacaktı. Samuel amca yorgun ve üzüntülü görünüyordu. ''Hayatım boyunca kuzenim Joseph'la hep kavgalıydık.'' dedi. ''Başka türlü olmasını çok isterdim.'' Hugh ona ne içmek istediğini sorunca Samuel Porto şarabı istedi. Hugh uşağını çağırarak bir şişe şarap getirmesini söyledi. ''Dün olanlardan sonra nasıl hissediyorsun kendini?'' dedi Samuel. ''Dünyada Hugh'a nasılsın?'' diye soran tek insan o idi. ''Başta çok kızmıştım ama artık tamamen umutsuzum bu olanlardan.'' Edward'ın genel müdür olması o kadar yakışıksız ki, ne var ki yapılacak bir şey yok, siz ne düşünüyorsunuz? Ben de senin gibi düşünüyorum, ben de istifa edeceğim, sermayemi çekmeyeceğim, hiç değilse şimdilik. Ama yıl sonunda harekete geçeceğim. Sen o dramatik çıkışını yaptıktan sonra bunu onlara da söyledim. Acaba çok daha önce bunları açık açık konuşsa mıydım diye düşünüyorum. Aslında hiç fark etmezdi. Başka neler söylediler? ''Bak zaten ben de onun için geldim buraya yavrum. Elçiye zeval yok derler hani. Seni istifadan caydırmamı istediler benden. Ne akılsız insan bunlar. Öyle tabii, gene de düşünmen gereken bir şey var. Sen şimdi hemen istifa edersen kentte herkes bunun nedenini öğrenecektir. Hugh Plaster, Edward'ın bankayı yürütemeyeceğine inanıyorsa belki de bunda haklıdır diyecekler. Bu da güven kaybına neden olur.'' ''Evet öyle, eğer bankanın yönetimi zayıf ellerdeyse o zaman bankaya güvenini yitirmek zorunda kalır herkes. Yoksa paralarını kaybederler.'' ''Peki ya senin istifan mali bir bunalıma neden olursa?'' Hugh bunu hiç düşünmemişti, böyle bir şey olası mı? ''Sanırım.'' ''Söylemeye gerek yok, böyle bir şey yapmak istemezdim.'' Bunalım bir başka bunalıma neden olabilirdi. Tıpkı Overend, Gurney'in iflası sonucu Hugh'un babasına ait firmanın 1866'da mahvolması gibi. ''Samuel, belki de benim gibi senin de mali yılın sonuna kadar beklemen daha doğru olurdu.'' dedi. ''Şurada birkaç ay kaldı zaten. Edward o zamana kadar bir süre sorumluluğu üstlenir, herkes de görür durumu. Sonra da sen sessizce bu işe...'' Uşak porto şarabıyla döndü. Hugh sessiz sessiz şarabını yudumlarken bu fikir hoşuna gitmese de Samuel'ın teklifini kabul etmek zorunda olduğunu düşündü. Hepsine de mevdua sahipleriyle iş çevrelerine karşı görevlerinin ne olduğunu uzun uzun anlatmıştı. Bu durumda kendi söylediklerine de kulak vermesi gerekirdi. Şimdi duygusal davranıp bankanın bir sarsıntı geçirmesine göz yumarsa Augusta'dan hiçbir farkı kalmayacaktı. Ayrıca bundan sonra ne yapması gerektiğini düşünmesi için yıl sonuna kadar çok zamanı olacaktı. Hugh içini çekerek pekala dedi sonunda. Yıl sonuna kadar bekleyeceğim. Samuel, ben de bekleyeceğini düşünüyordum dedi. Yapılacak en doğru şey de bu. Zaten sen her zaman doğru olanı yaparsın. İkinci kısım. Maisie Greenborn 11 yıl önce sonunda yüksek sosyeteye veda etmeden önce sayıları bir aydı kabarık zengin arkadaşlarına giderek onları Rachel Bodwin'in Southwark Kadın Hastanesi'ne para yardımında bulunmaları için ikna etmişti. Böylece hastanenin cari giderleri yatırımlarının geliriyle karşılanmış oldu. Para işlerini hastanenin etkinliklerine karışmış tek erkek olan Rachel'ın babası üstlenmişti. Başta yatırımlarla Maisie'nin kendisi ilgilenmek istemişti ama bankacılarla borsa simsarlarının onu ciddiye almadıklarını gördü. Onun talimatlarını hiç ciddiye almıyorlar, kocasından çalışma izni getirmesini söylüyorlar ve her türlü bilgileri ondan saklıyorlardı. Onlarla mücadele etmesini bilirdi ama hastanenin kuruluş aşamasında onun da Rachel'ın da uğraşacak o kadar yoğun işleri vardı ki mali işlerin sorumluluğunu Bay Bodwin'e bırakmak zorunda kaldılar. Maisie duldu ama Rachel hala Mickey Miranda ile evliydi. Rachel'ın onu boşamaya yanaşmayan kocasını hiç gördüğü yoktu. 10 yıldır Maisie'nin kardeşi parlamento üyesi Dan Robinson'la ciddi bir ilişki içindeydiler. Her üçü de Maisie'nin Walworth'taki banliyö evinde birlikte oturuyorlardı. Hastane kentin göbeğinde Southwark İşçi Mahallesi'ndeydi. Southwark Katedrali'nin yakınında uzun vadeli bir kontratla aynı sırada 4 ev kiralamışlar ve içlerinde bir kısım tadilatlar yaparak onları hastaneye dönüştürmüşlerdi. Böylece sıra sıra yatakların yer aldığı mağara gibi koğuşların yerine ikişer üçer yataklı küçücük rahat odaları oldu. Maisie'nin çalışma odası kutsal mekanları anımsatan hoş ve rahat bir yerdi. Girişin hemen yanındaydı. Odasında iki rahat koltuk, vazoda çiçekler, parlak pencere perdeleriyle yerde soluk bir halı vardı. Duvarda tek sirk anısı olan çerçeve içindeki şaşırtan Maisie posteri asılıydı. Yazı masasının çekmecesi olmadığından kayıtları tuttuğu defterler bir dolapta duruyordu. Karşısında oturan kadın yalın ayak, üstü başı perişan ve 9 aylık hamileydi. Gözlerinde karnını doyururlar umuduyla yabancısı olduğu bir eve sokulan aç bir kedinin umutsuz ve ürkek bakışları vardı. Maisie, adın ne canım dedi. Rose Porter anneciğim. Büyük bir hanımefendiymiş gibi ona hep anneciğim derlerdi. Uzun bir süre kendisine Maisie diye hitap ettirtmeye çalıştıysa da bir türlü olmadı. Sonra vazgeçti. Bir fincan çay içmek ister miydin? Evet, lütfen anneciğim. Maisie gösterişsiz porselen bir fincana çay doldurup içine süt ve şeker ekledi. Yorgun görünüyorsun. Bath'tan buraya kadar bütün yolu yürüdüm anneciğim. Bu yol 100 mildi. Bu yol senin bir haftanı almış olmalı dedi Maisie, zavallı çocuk. Rose ağlamaya başladı. Bu normaldi. Maisie buna alışıktı. En iyisi istedikleri kadar ağlamalarına izin vermekti. Maisie gidip Rose'un oturduğu koltuğun kenarına ilişti ve kolunu omuzlarına dolayarak ona sımsıkı sarıldı. Rose hıçkıra hıçkıra "Biliyorum ben günahkar bir kadınım." dedi. "Hayır günahkar değilsin." dedi Maisie. "Biz burada hepimiz kadınız ve halden anlarız. Günahkarlıktan da söz etmeyiz hiç." O rahiplerle politikacılara yakışan bir sözdür. Az sonra Rose sakinleşti ve çayını içmeye başladı. Maisie kayıt defterini dolaptan çıkararak yazı masasına oturdu. Hastaneye kabul edilen her kadın hakkında bazı notlar alırdı. Bu kayıtlar çoğu kez çok işine yarardı. Günün birinde yararlı işler yaptığını sanan bir muhafazakar, parlamentoda kalkıp da çoğu evlenmemiş kadınların orospu olduklarını ya da çocuklarını terk etmeye meyilli bulunduklarını söyler ya da buna benzer saçma sapan laflar ederse, çok nazik ve dikkatli bir ifadeyle kaleme aldığı bir mektupla her şeyi olduğu gibi anlatarak onu yalanlardı. Bazen ülkenin şurasında burasında yaptığı konuşmalarla aynı yalanlamalarını sürdürdü. Rose'a dönerek şimdi bana neler olduğunu anlat dedi. Hamile kalmadan önce nerede oturuyordun? Bath'ta Bayan Fall Jim'in evinde aşçı olarak çalışıyordum. Senin şu delikanlıyla nasıl tanıştın? Sokakta yanıma gelip benimle konuştu. Öğleden sonra iznimi kullanıyordum. Elimde de yeni sarı şemsiyem vardı, ona biraz cesaret verdim. Biliyorum öyle yaptım. Benim mahvolmama o sarı şemsiye neden oldu. Maisie tatlı sözlerle gönlünü alarak ona bütün hikayesini anlattırdı. Adam işi yolunda namuslu bir döşemeciymiş, kıza duygusal sözler söylemiş ve evlenmekten söz etmişler. Ilık akşam saatlerinde parkta karanlık bastıktan sonra etraflarında başka çiftler de olurmuş. Oturup birbirlerini okşarlarmış. Adamın patronu geziye çıktığında ya da kızın ev sahibesi kadın içkiyi kaçırdığında cinsel ilişkide bulunmaları için çok az fırsat olurmuş. Ama gene de bunu 4 ya da 5 kez becerebilmişler. Daha sonra adam işini kaybedince iş aramak için başka kasabaya gitmiş. Birkaç mektup yazmış ona, daha sonra da hayatından silinmiş. Bu arada kız da hamile olduğunu fark etmiş. Onunla temas kurmaya çalışacağız dedi Maisie. Bundan sonra beni seveceğini sanmıyorum. Göreceğiz. Bu durumdaki erkeklerin sonunda kızla evlenmeye razı oldukları da görülüyordu. Kızın hamile kaldığını öğrenince alıp başlarını gitseler de korkuya kapılıp pişman olabiliyorlardı. Rose'un olayında bu olasılıklar daha yüksekti. Adam artık Rose'u sevmediği için değil, işini kaybettiği için çekip gitmişti. Baba olacağından haberi bile yoktu. Maisie hastaneye gelip anneyi ve bebeği görmeleri için onları daima ikna etmeye çalışırdı. Kendi kanından ve etinden olan çaresiz bebeği görmeleri bazen iyi yanlarının ortaya çıkmasını sağlardı. Rose acıdan kıvranır gibi olunca Maisie neyin var dedi. Sırtım ağrıyor, yürümekten olmuştur. Maisie güldü. Sırt ağrısı değildir o, bebeğin geliyor. Seni bir yatağa yatıralım. Rose'u yukarı çıkarıp bir hemşireye teslim etti. Her şey düzelecek dedi. Çok güzel, çok sevimli bir bebeğin olacak. Maisie bir başka odaya girdi ve hakkında ayrıntılı bilgi vermek istemeyen, adını bile söylemeyen ve hastanede herkesin Miss Hiç Kimse dediği bir kadının yatağının yanında durdu. 18 yaşlarında koyu renk saçları olan bir kızdı. Yüksek sınıftan olduğu aksanından belli oluyordu. Çok pahalı iç çamaşırları vardı üzerinde. Maisie onun bir Yahudi olduğundan çok emindi. Maisie kendini nasıl hissediyorsun canım dedi. Çok rahatım, ayrıca size çok da minnettarım Bayan Greenburn. Rose'dan ne kadar da farklıydı. Dünyanın birbirine zıt uçlarından gelmiş olabilirlerdi buraya. Ama ikisi de aynı belayı sarmışlardı başlarına ve her ikisi de çok talihsiz bir doğum yapacaklardı. 42. Ayrımın sonu. Sayfa 476.